Ayrım 31 sayfa 109 Musul sorunu. Nihayet 1. komisyonun özellikle İngiltere'yi ilgilendiren ve İngiliz Sömürgeler İmparatorluğu'nun en mutaassıp (parantez içinde bağnaz) liderlerinden biri olan Lord Curzon'un çok sinirlenmesini davet eden meselelerden biri de Türkiye'nin güney sınırları meselesiydi. Çünkü bu sınırlarda Türkiye doğrudan doğruya İngiliz menfaatleri sahasıyla tokuşuyordu. Yarının zengin petroller bölgesi vesaire. 1. komisyonun 21 ve 22 numaralı zabıtlarına konu olan bu davanın esası, o sırada İngilizlerin fiili işgali altına girmiş olan Musul vilayeti topraklarının kaderiydi. İngilizler, bir fiili işgal hakkından ve kurulan Irak yarı müstemlekesiyle yaptıkları anlaşmalardan faydalanarak Türkiye'nin güney sınırını ona göre çizmek istiyorlardı. İsmet Paşa uzun bir muhtıra okuyarak Türkiye'nin Musul vilayetini başka bir devlete terke razı olamayacağını açıkladı. Irki, siyasi, tarihi, coğrafi, iktisadi dayanaklarını şöyle açıkladı. Musul vilayetinde çoğunluk Türktür. Coğrafi ve siyasi bakımdan bu vilayet Anadolu'nun ayrılmaz bir parçasıdır. Henüz hukuken Türkiye'nin bir parçası olan bu topraklar hakkında İngiltere'nin akdettiği muahedeler köksüzdür. Musul vilayeti, memleketimizin diğer birçok kısımları gibi mütarekeden sonra İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Bu sebeple aynı hale maruz kalmış diğer topraklarımız gibi bize avdet etmelidir. Lord Curzon, İsmet Paşa'nın görüş ve isteklerine uzun boylu karşılıklar verdi. Fransa ile İtalya temsilcileri de onu desteklediler. İsmet Paşa son cevabında Musul topraklarının durumunun ne olacağının bir hakem kararına bırakılamayacağı görüşünü de diretti. Lord Curzon buna tehditle, korkutmayla karşılık verdi. Şu halde ortada bir harp tehlikesi olduğunu ve Akvam Cemiyeti misakının ikinci maddesine göre İngiltere'nin bu meseleyi harple halletmeye gücü bulunduğunu ileri sürdü. Müttefik delegeler İngiliz delegesini destekliyordu ve Musul meselesinin Akvam Cemiyeti, parantez içinde o vakitki Birleşmiş Milletler, meclisine sevkinde görüş birliği içindeydiler. İsmet Paşa bu görüş birliğine, "Dünyada hiçbir kimse Musul meselesinden dolayı barışın tehdit edilmesini istemez" dedikten sonra, bu konuda cihan kamuoyunun Türk davasına destek olacağı kanısını açıkladı. Lord Curzon ise İsmet Paşa'nın görüşünde olmadığını ve cihan kamuoyu belirince İsmet Paşa'nın bundan hayret duyacağı şeklinde bir espri yaptı. Böylece Musul meselesi tarafların görüş birliği sağlanmadan fakat Akvam Cemiyeti'ne verilmesi suretiyle bir ertelemeye sürükleniyordu. Akvam Cemiyeti'nin Türkiye'ye destek olmayacağı aşikardı fakat başka bir çıkar yolda görünmüyordu. O sırada Ankara'da ve Büyük Millet Meclisi'nde yankı bulan bazı sert beyanlara rağmen Türkiye'nin güneyde yeni bir harbe girişecek durumda olmadığı bir gerçekti. Sevr Muahedesi'nde, parantez içinde antlaşmasında, Fırat'ın doğusunda ve Ermenistan ile Irak ve Suriye arasında kurulması için kararlar alınan Kürdistan meselesi, Lozan Konferansı'nda pek tartışma konusu olmadı. Ortadan silindi. Çünkü Türkiye'de yaşayan Kürtler namına Lozan Konferansı'na yapılan bir müracaatta, kendilerinin Türkiye'den ayrılmak istemedikleri ve Türkiye sınırları içinde Türkiye vatandaşı olarak yaşamak arzuları bildirilmiş bulunuyordu. Lozan Konferansı'nda 1. komisyonun ele attığı başlıca konular ve bunların çatışma noktaları bunlardır. 2. komisyon, Türkiye'de yabancıların hukuki işleriyle uğraşacaktı. Bu hakların bir kısmı milletler arası hukuk esaslarına giren ikamet, seyahat hakları gibi normal kaidelerdi. Bunlar tabiatıyla genel hükümler dahilinde halledilecekti. Fakat bir de kapitülasyonlar meselesi vardı ki bu komisyonun asıl çalışma konusunu bu mesele teşkil edecekti. Dipnot, bugünkü nesiller için bilinmeyen hatta bir mana taşımayan kapitülasyonlar Osmanlı Devleti'nin yakın tarihi için olağanüstü önemli bir dava teşkil etmekteydi. Çünkü Cumhuriyet öncesi Osmanlı Türkiye'sine bir yarı sömürge damgasını vuran ve onun siyasi yapısıyla istiklalini ve iktisadi gelişmesini köstekleyen şartların başında kapitülasyonlar geliyordu. Bu konuda Tek Adam'ın 1. cildinde bazı özet bilgiler verilmiştir. Parantez içinde sayfa 196-197. Fakat bu mesele Lozan'da hesaplaşma masasına konulduğu ve tamamen tasfiye edildiği için Milli İstiklal Savaşı'nın önemli kazançlarından biri olarak bu bahiste de ele alınmalıdır. Kapitülasyonların gerçi Osmanlı Devleti'nden önce de Orta Doğu'da ticari tatbikatı vardır. Fakat bizde kapitülasyonlar Osmanlı İmparatorluğu'nun en kuvvetli devirlerinde Fransa Devleti ile akt olunmuş ve çok sonra hükümleri diğer batılı devletlere de teşmil edilmiş muahedelerdir. Bu muahedeler o zaman Osmanlı Padişahlığı tarafından birer atıfet eseri gibi ilgili ülkeler halkına bahşolunmuş imtiyazlardır. Bu imtiyazlar sonradan ve hele Osmanlı Devleti zayıflayınca, bu devletin siyasi, iktisadi ve yargı istiklalini zincirleyen, köstekleyen, korkunç bir mekanizma olarak kullanılmış, Türkiye fiilen bir yarı sömürge haline getirilmiştir. Şarkta ticari menfaatleri olan Cenova, Venedik, Amalfi gibi bazı oligarşi sitelerinin, her ne kadar daha Bizans zamanından elde edilmiş bazı ticari imtiyazları varsa da, Osmanlı Devleti kapitülasyon anlaşmasını 1536'da ve 1. François zamanında Fransa ile akdetmiştir. Gerçi daha 21 Eylül 1528'de Mısır Memlük Sultanı'nın Fransa ile akdettiği bir kapitülasyon muahedesi, Mısır Osmanlılara geçtikten sonra 2. Süleyman zamanında Osmanlılarca tasdik edilmiştir. Fakat doğrudan doğruya Osmanlılarla yapılan ilk kapitülasyon anlaşması, yukarıda kaydedilen 1536 anlaşmasıdır. Bu muahede ile Fransızlara ticaret, yargı, dini hususlar, çalışma kayıtları, mülkiyet, miras, esirlere yapılacak muamele, deniz seferleri, iltica hakkı, seyahat meseleleri gibi hususlarda haklar ve imtiyazlar tanınıyordu. 1569'da ikinci kapitülasyon gene Fransa ile imzalandı. Bunda ilk muahedenin hükümleri daha da işlendi. Daha sonra 3. Murat'la Fransa Kralı 3. Henry arasında 1581'de 3. kapitülasyon meydana geldi. Bunda eski muahedelerin açıkta bıraktığı bazı hükümler yer aldıktan başka, Fransa'ya başka ülkeler aleyhine adeta bir deniz işleri imtiyazı ve Fransa sefirine diğer devlet sefirlerine nazaran üstün haklar tanınıyordu. Bu arada Türkiye'ye sefer eden bütün yabancı gemilerin Fransız bayrağı takmak mecburiyeti de vardı. 1597'de 4. kapitülasyon, Sultan 3. Mehmet ve 1. Ahmet ile Fransa Kralı 4. Henry arasında imzalandı. Bununla Fransa yeni imtiyazlar kazandı. 1604'te Fransa, bilhassa Kudüs ve kutsal makamlar üstünde imtiyazlar aldı. 1673'te 4. Mehmet ile 14. Louis arasında 6. kapitülasyon akdedildi. Bunun akdi, Fransa'da Colbert gibi usta bir maliyecinin maliye nazırlığı devrine rastladığı için Fransa bundan azami istifade etmesini bildi. 7. kapitülasyon 1. Mahmut'la Fransa Kralı 15. Louis arasında akdedildi. Parantez içinde 1740. Fransa ihtilalinden sonra muahedeler daha umumi şekiller aldı. 1802'de bir anlaşma Fransa ile Türkiye arasında sulhu pekiştirdi. Eski hükümleri de yürürlükte saydı. 1858 muahedesi, parantez içinde 3. Napolyon zamanında, 1861 ticaret mukavelesi bunları takip etti. Bu anlaşmada eski hükümlerin bir nevi toplanması da vardır. 1868'de bilhassa arazi tasarrufunu sağlayıcı diğer bir protokol imzalandı. Fakat zaman içinde asıl gelişme şu oldu ki, yavaş yavaş bütün Batı devletleri kapitülasyonlardan faydalanma hükümleri elde ettiler. Osmanlı İmparatorluğu kapitülasyonlara karşı ilk itirazını 1869'da yaptı fakat müspet netice alınmadı. Buna karşılık kapitülasyon kayıtlarını pekiştiren bir sıra anlaşmalar vücut buldu. Hulasa öyle oldu ki, Türkiye, parantez içinde ithalatta %3, gümrük tarifesini bile arttırmak yetkisinden mahrum kaldı. Sanayi kuramadı, sanayisiz bir memleket halinde yaşadı. 1914-1918 harbine Almanya cephesinde katılan Türkiye, kapitülasyonların kaldırıldığını ilan etti. Fakat ilk itiraz asıl müttefiklerden geldi. Birinci Dünya Harbi böyle bitti ve işin kesin tasfiyesi ancak Lozan'da mümkün oldu. Yani asırların en karışık hesabı Lozan'da temizlendi. Kapitülasyonların başlangıç tarihi eski olmakla beraber bunlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun son devrinde yarı sömürge haline getirilişinin hukuki dayanaklarıydı. Batı devletleri Osmanlı Türkiye'sini kapitülasyonlar sistemi yolundan, yabancılarla ilişkilerinde siyasi, iktisadi ve yargı istiklalinden yoksun, fakir, sanayisiz ve tali bir ülke haline getirmişlerdi. Kapitülasyonlar Türk topraklarında Batı devletlerine ve onların tebaalarına Türkiye aleyhinde olağanüstü imtiyazlar sağlıyordu. Türkiye kapitülasyonlar yüzünden gümrük istiklalinden yoksundu. Gümrük istiklali olmayınca da elbette ki yerli sanayi korunamaz ve memleket sanayileşemezdi. Bir ülkenin sanayiden yoksun oluşu ise onun yalnız geri kalmışlığının değil, sömürge veya yarı sömürgeliğinin de iktisadi vasfıydı. Asırlar önce %3 olarak yerleşmiş olan gümrük resmi, Tanzimat ve Meşrutiyet devirlerinde %6, %8 gibi bazı gelişmelere ulaşmışsa da, diğer taraftan Düyun-u Umumiye yani Yabancı Borçlar İdaresi, gümrükleri dahi kontrolüne alarak elde edilen fazla geliri korkunç derecede aşırı faizler veya ana borcun ödenmesi şekillerinde gene batıya aktarıyorlardı. Lord Curzon ve müttefikleri kapitülasyonları, Türkiye'nin ticaret ve servet kaynaklarının geliştirilmesi için yabancılara verilmiş teminat, parantez içinde garantiler saydıklarını bildirdiler. İsmet Paşa, Yabancıların Türkiye'de vaziyeti, müstakil ve kendi mukadderatına sahip medeni milletlerin kanunlarına benzer kanunlarla garanti edilmiştir, prensibini savunuyordu. Yabancı uzmanların bu konudaki görüşlerinden ve yabancı kaynaklardan misaller getirdi. Kapitülasyonların iki taraflı mukavelelerden ibaret olduğu farz olunsa bile, bunların hiçbir surette değişmez olduğunu ve ebediyen fes ve ilgaları mümkün olmadığını, parantez içinde sonuna kadar kaldırılamayacaklarını kabul etmek elbette ki haksızlık olur. Süreleri belli olmayan muahedeler, rebus sic stantibus kaydına uyarlar ki bu kayıt icabınca, bir muahedenin aktini icap eden hallerde değişiklik olunca ve muahedenin iki tarafın rızasıyla değiştirilmesi kabil olmayınca, taraflardan yalnız biri o muahedeleri ilga edebilir. Gerçi bu iştahatlar, parantez içinde prensip halindeki hüküm ve kavramlar, gerek aşağıdaki dip yazıya alınan kayıtlar, gerekse yeni Türkiye'nin artık haiz olacağı hükümranlık hakları, kapitülasyonların artık tarihe karışmaları için zamanın geldiğini ortaya koymaktaydı. Kapitülasyonların çağdaş milletler hukuku esaslarıyla hiçbir ilgisi kalmamıştı. Yeni Türkiye artık eski Türkiye değildi. Bu yeni devlet, hükümranlık haklarını fiilen ve kılıcının gücüyle kurmuş bulunuyordu. Karşı taraf, davalarının artık havada kaldığını hissediyordu. Hatta kapitülasyonlar yerine geçecek, geçici bir rejim aramak bile istediler. Bu arada Lord Curzon, İsmet Paşa'nın Türk hakimiyetinden biraz fazlaca bahsettiğine değinen beyanlarda bile bulundu. Dipnot, o günlerin havasını aksettiren bir sahneyi İsmet Paşa, Lozan'a ait hatıralarını naklederken şöyle anlatır. Güçlüyü hatırlatmak için size söylüyorum. Orada bir akşam İngiliz murahhası Lord Curzon, yanında Amerika murahhası varken bana şöyle dedi. Müzakere ediyoruz. Aylardan beri arzu ettiklerimizden hiçbirini alamıyoruz. Vermiyorsunuz. Anlayış göstermiyorsunuz. Memnun değiliz sizden. Ama nerede derseniz cebimize atıyoruz. Cebimizde saklıyoruz. Memleketiniz haraptır. Yarın geleceksiniz. Bunları tamir etmek için, kalkınmak için yardım isteyeceksiniz. O zaman bu cebime koyduklarımdan her birini birer birer çıkarıp size vereceğim. Ben cevap verdim. Çok emekle bu neticeye varmışızdır. Şartlarımız milletimize göre haklıdır. Bunları behemal alacağız. Biz bunları alalım, siz şimdi verin, sonra gelirsek istediğinizi yapın. Parantez içinde İnönü'nün Atatürk Haftası dolayısıyla 15-11-1960'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesindeki konuşmasından. Buna karşı İsmet Paşa'nın cevabını buraya aynen almak yerinde olur. İkinci komisyonun 3 numaralı zaptından. Türk hakimiyetinden çok bahsettiğimizden şikayet olunuyor. Biz burada istiklalini müdrik, parantez içinde anlamış, kavramış ve adaletli bir sulhe ulaşmak isteğiyle bir milleti temsil ediyoruz. Biz bu konferansa müsavat, parantez içinde eşitlilik dairesinde muamele göreceğimiz teminatıyla geldik. Eğer hakimiyetimizden sık sık bahsetmeye lüzum gördüysek, bize hakimiyetimize irası halel edecek, parantez içinde hakimiyetimizi bozacak mahiyette yapılan tekliflerle biz buna mecbur edildik. Müstakil hiçbir devlet, hatta Yunanistan bile bu mahiyette tekliflere bizim gibi maruz kalmamıştır. Türk milleti her şeyden evvel diğer müstakil milletler gibi müstakil millet muamelesi görmek hakkına haizdir. Lord Curzon kesin olarak, diğer karşı delegeler ise biraz kapalı şekilde isteklerinde ısrar ettiler. İsmet Paşa görüşünü muhafaza ettiğini belirtti. Sonra Türkiye'de yabancıların diğer umumi haklarına geçildi. Bu münakaşanın sonu 27 Ocak 1923 tarihinde oluyordu. Konferans henüz hiçbir hususta tam görüş birliğine varmamıştı. Gerek ana komisyon, gerek tali komisyonlar ağır ve çetin bir hava içinde çalışıyorlardı. Türk murahhas heyeti henüz hiçbir noktada geri çekilmemişti.